Yorumunu yapmakta olduğumuz Levililer 25. bölüm 8. ayete geldik. 25. bölümün konusu vaat edilen ülke ile ilgili yasadır. Şabat yılı, yubil yılı yani özgürlük yılı malların ve insanların rehineden kurtulması. Daha önce Şabat yılına baktık. Şimdi yubil yılına geliyoruz 8. ayet ile. 7 yılda bir kutlanan Şabat yıllarının 7 kez geçmesini bekleyin. 7 kez geçecek Şabat yıllarının toplamı 49 yıldır diyor 8. ayette. Yine 7'nin kat sayısıyla devam ediyoruz. 7 kez Şabat yılı geçiyor. Şabat yılı her 7 yılda bir kez kutlandığına göre aradan 49 yıl geçmiş oluyor. 49'u izleyen 50. yıl ise yubil yani özgürlük yılı olarak ilan ediliyor. Özgürlük yılı 7 rakamının haftalardan başlayıp yıllara yükselişini ve bu şekilde her 50 yılda bir kez özel bir kutlanış düzenlemekle 7 rakamının sonu gelmeyen bir devreye girişini belirten bir zaman noktasıydı. 7'li rakamlar arasında en uzun bir zaman birimiydi. En küçüğü hafta oluyor tabii. Batı dünyasında yakın bir geçmişe kadar 7'li rakamlara dayanan kira sözleşmeleri vardı. 50 yıllık kira sözleşmesinden ziyade 99 yıllık sözleşmeler özellikle bir malın tekrar sahibine dönmesi gerektiğini hatırlatıyordu. Tanrı bu rakamlara göre iş gördü ve bir yüzyılda tabii olarak iki kez özgürlük yılı kutlanırdı. Sonra 7. ayın 10. günü yani günahları bağışlatma günü bütün ülkede yüksek sesle boru çalınacak diyor 9. ayette. Bu aslında Şabat sistemine dayanan zaman iskeletinin en önemli noktasıydı. İbranice'de Şanat, Hayobel diye betimlenir. Belki de İsrail'de en çok özlemle beklenen ve en çok coşkuyla kutlanan bir bayramdı. Keren, Heyobel sözü İbranice'de koç boynuzu anlamındadır. Yubil ya da Yobel bir boru anlamına geldi. Kutsal kitapta Yobel sözcüğü 21 kere geçer. 5 kere koç boynuzu ve bir kez de boru diye çevrildi. İsrailoğulları vaat edilen ülkeye yerleştikten sonra tek bir boru sesinin tüm ülkede duyulması tabii ki olanaksız gibi görünüyordu. Ancak tahminlerde bulunarak şöyle diyebiliriz. Her yerleşim yerinde aynı anda ayrı ayrı borular çalınıyordu. Ülkemizde de Ramazan ayında iftar topu çeşitli kentlerde aynı zamanda patlatılmıyor ama yubil yani özgürlük yılında İsrail ülkesinin her yerinde aynı zamanda boru çalınıyordu. Bu boru sesi duyulunca özgürlük yılının başladığı belli oluyordu. Yine tahminlere dayanıyorum. Tapınma çadırının zamanında boru ilkin çadırda çalınmış olmalıydı. Tapınak inşa edildikten sonra da herhalde tapınak borunun ilk duyulduğu yerdi. Belki peş peşe, belki de aynı zamanda ülkenin her yerinde borular çalınmış olmalıydı. 50. yılı kutsal sayacak, bütün ülke halkı için özgürlük ilan edeceksiniz. O yıl sizin için özgürlük yılı olacak. Herkes kendi toprağına, ailesine dönecek diyor Leviler 25 ayet 10'da. Şimdi olduğu gibi o zamanlarda da insanlar borçlarından dolayı tarlalarını ipotek ettirirlerdi. Ancak bir fark vardı. Özgürlük yılında borç ödenmemiş olsa bile ipotek edilen tarla ya da ev tekrar ilk sahibine dönmeliydi, asıl sahibine dönmeliydi. Bu şekilde Tanrı verdiği toprakların ilk sahibinden alınmasını önlüyordu. Gerekirse en fazla 50 yıllık bir süre için toprak ilk sahibinden alınabilirdi. Ama yubil denilen özgürlük yılında tekrar ona verilmeliydi. İlk sahibi hayatta değilse o zaman onun soyuna verilecekti. Diyelim ki bir adam borçlarından dolayı kendini köle olarak zengin bir adama satmıştır. özgürlük borusu çaldığı anda onun köleliği son bulur ve artık özgürce kendi yerine, kendi işine dönebilirdi. Boyunduruk kırılabilir, prangalar çözülebilirdi. Ruhsal anlamında bizim özgürlüğümüz de değerli dostum, bu şekilde sağlandı. Grekçe'de boru için kullanılan sözcük kerukus sözcüğüdür. Kerusu bir şeyi ilan etmek, duyurmak anlamına gelir. Özgürlük yılı bir açıdan günümüzde müjdenin insanlara duyurulması, ilan edilmesiyle birçokların prangalarının çözülmesi oluyor. Günah boyunduruğu kırılıyor. Günaha ve şeytana köle olanlar özgür ediliyorlar. Romalılara yazdığı mektubunda Elçi Pavlo şöyle diyor: "Ama Tanrı'ya şükrolsun, eskiden günahın köleleri olan sizler, adandığınız öğretişin özüne yürekten bağlandınız. Günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz. Çünkü günahın ücreti ölüm, oysa Tanrı'nın armağanı Rabbimiz Mesih ise de sonsuz yaşamdır." Bu konuda İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, "Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak," dedi. "Bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz." Özgürlük yani yubil yılında her şey özgür edilirdi. Tüm ipotekler iptal edilirdi. Sen değerli kardeşim, İsa Mesih'e iman ettiğin anda bu özgürlük borusu senin içinde çalar. Seni kölesi olarak prangaya vuran günah etkisini hemen yitirir. Çünkü o senin günahlarının cezasını ödedi. Hesap kapatıldı ve sen şimdi özgürsün, gidebilirsin. O seni özgür kılar. Şimdi ise günahtan özgür kılınıp Tanrı'nın kulları olduğunuza göre kazancınız kutsallaşma ve bunun sonucu olan sonsuz yaşamdır diye yazar Tanrı sözü. Galatyalılara yazdığı mektubunda da Pavlus şöyle diyor: "Mesih bizi özgür olalım diye özgürlüğe kavuşturdu. Oysa özgür kişiler gibi dimdik durun ve yeniden kölelik boyunduruğuna girmeyin." Bu bağlantıda Rabbimiz İsa Mesih'in sözlerini dikkate almalıyız. İsa, büyümüş olduğu yer olan Nasıra'ya geldiğinde her zaman yaptığı gibi Şabat günü Havra'ya gitti. Kutsal yazılardan okumak üzere ayağa kalkınca ona Yeşaya peygamberin kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu: "Rabbin ruhu benim üzerimdedir. Çünkü o beni müjdeyi yoksullara iletmek için mesetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi." Sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle ona bakıyorlardı. İsa, "Dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir," diye konuşmaya başladı. Müjdeyi, iyi haberi yoksullara iletmek için mesetti ve "Rabbin lütuf, inayet yılını ilan etmek için beni gönderdi," derken o boru sesini duymuyor muyuz? Bu gerçekten tam beklenen özgürlük yılı değil mi? Ezilenler müjde aracılığıyla özgürlüğe kavuşmuyor mu? Tutsaklar müjde aracılığıyla, yani Tanrı'nın sözü aracılığıyla zincirlerinden çözülmüyor mu? Özgürlük yılı herhalde Rabbin bin yıllık egemenliğinde en iyi şekilde uygulanacak ve en son yerine gelecektir. Çünkü bu Yobel yılı, yani özgürlük yılı, İsrail ulusunu ilgilendirmektedir. Yeşaya 11, 35 ve 40, Yeremye 23, Mika 4 ve Vahiy 20'yi okumanızı öneriyorum. Özgürlük şimdi başladı ama belki de bunun tam doruğuna Rabbin ikinci gelişinde kavuşacağız. Bundan önce İsrail ulusunun tarihçesinde de bazı olayların gelişmesi beklenir. Rab yeryüzünde bin yıllık egemenlik kurduğu zaman herkes özgür olacaktır. Haksızlık olmayacak, sömürü ve kölelik diye bir şey kalmayacaktır. İnsan Hakları Komisyonu iflas edecektir çünkü ona ihtiyaç kalmayacaktır. 50. yıl sizin için özgürlük yılı olacak. O yıl ekmeyecek, ürünün ardından süreni biçmeyecek, budanmamış asmanın üzümlerini toplamayacaksınız. Çünkü o yıl özgürlük yılıdır. Sizin için kutsaldır. yalnız tarlalarda kendiliğinden yetişeni yiyebilirsiniz. Leviler 25, 11 ve 12. ayetler. Şimdi değerli dostum, unutmayalım ki özgürlük yılı toprağın nadasa bırakılmış bir Şabat yılını izleyen yılda kutlanır. Tanrı onların ihtiyaçlarını bol keseden sağlayacağını vaat etmişti. Onlardan beklediği sadakat ve itaat idi. Onlar itaat edecek, Tanrı ise sağlayacaktı. Özgürlük yılında herkes kendi toprağına dönecek. Bir komşuna tarla satar ya da ondan tarla alırsan birbirinize haksızlık yapmayacaksınız. Eğer sen ondan alıyorsan özgürlük yılından sonraki yılların sayısına göre ödeyeceksin. O da sana ürün yıllarının sayısına göre satacak. Yılların sayısı çoksa fiyatı arttıracak, azsa indireceksin. Çünkü sana yıllık ürünlerini satıyor. Birbirinize haksızlık yapmayacak. Tanrınızdan korkacaksınız. Tanrınız Rab benim. Kurallarıma uyacak, ilkelerimi yerine getireceksiniz. Böylece ülkede güvenlik içinde yaşayacaksınız. Ülkede ürün verecek, sizi doyuracak ve orada güvenlik içerisinde oturacaksınız. Toprağımızı ekmez, ürünümüzü toplamazsak, 7. yıl ne yiyeceğiz diye sorarsanız, 6. yıl size öyle bir bereket göndereceğim ki, toprak 3 yıllık ürün verecek. 8. yıl toprağınızı ekerken, 9. yıl ürün alıncaya kadar eski ürününüzü yiyeceksiniz. Tarlanız temelli olarak satılamaz. Çünkü bana aittir. Sizse yabancısınız. Konuğumsunuz. Miras alacağınız ülkenin her yerinde tarlanın asıl sahibine tarlasını geri alma hakkı tanımalısınız diyor Leviler 25, 13, 24 ayetler arası. Bu kesimde tüm malların ilk sahibine iade edilmesi gerektiği konusunda talimatlar veriliyor. Bu yasa sayesinde tarlaların ve taşınmaz malların tek bir kişi ya da kuruluşun eline geçmesi önleniyordu. Diğerleri günden güne fakirleşirken bir kişinin onların ensesinden zenginleşmesi doğru olamazdı. İsrail ulusu içinde bir denge sağlıyordu bu yasa. Yanlış anlaşılmasın, burada komünist bir sistem ile kapitalist sistem arasında kıyaslama yapılmıyor. Tanrı'nın tasarısı budur. Belki de komünizmin kurucuları bu yasaya bakıp bir türünü uygulamaya giriştiler. Komünist, Tanrı tanımaz, Tanrı saymaz bir sistem üzerine kurulmuştur. Burada verilen yasalar ise Tanrı'nın kendisinden geliyor. Onlara verdiği ülkenin asıl sahibi Rabbin kendisidir. Ülke onlara emanet edilmişti. Biz de buna benzer şekilde mallarımızı kendimize ait değil de Rabb'e ait olan ve bize emanet edilen bir değer olarak görmeliyiz. Tanrı onları bereketleyeceğini vaat etmişti. 6. yılda toprağa özel bir bereket vereceğini vaat etmişti. 8. yıl yine toprağı ekecekler ve 9. yıla kadar toprağın ürününden yiyeceklerdi. 9. yıl toprak tekrar ürününü verecekti. 23. ayette Tanrı bunu onlara açıkça söylüyor. 8. yıl toprağınızı ekerken 9. yıl ürün alıncaya kadar eski ürününüzü yiyeceksiniz. Yani 6. yılın ürünü o kadar bol olacak ki 8. yılda bile bunu yiyebileceklerdi. Sonra ne dedi? Tarlanız temelli olarak satılamaz çünkü bana aittir. Kardeşlerinizden biri yoksullaşır, toprağının bir parçasını satmak zorunda kalırsa en yakın akrabası gelip toprağı geri alabilir. Toprağın satın alacak yakın bir akrabası yoksa, sonradan durumu düzelir, yeterli para bulursa, satış yaptıktan sonra geçen yılları hesaplayacak ve geri kalan parayı toprağın sattığı adama ödeyip toprağına dönecek. Leviler 25, 25, 27 ayetler arası. Bir özgürlük yılı ile diğeri arasında çok uzun bir zaman aralığı vardı. Diyelim ki birisi özgürlük yılını izleyen yılda kaybediyor. Onu geri alabilmesi için 49 yıl daha beklemeli miydi? Bunu bekleme zorunda kalırsa belki 50 yıl içinde ölebilirdi ve bir daha kendi malının tadını çıkaramayacaktı. Tanrı böyle durumlarda başka bir kurtarma yöntemi sağladı. Malını kaybeden adamın zengin bir akrabası varsa ve malı almaya hazır ise onu rehineden kurtarabilirdi. Yani fidye verip onu geri alabilirdi. Bu şekilde yine tarla ya da mal neyse geri sahibine verilebilirdi. yakın akrabanın ne kadar gönüllü olduğuna bağlıydı bu. Kutsal kitapta Rut'un öyküsünde bu yasanın uygulandığını görmekteyiz. Ancak toprağını geri alacak parayı bulamazsa, toprak özgürlük yılına kadar onu satın alan adama ait olacak. O yıl toprağı elinden çıkaracak, satan adam da toprağına kavuşacak. Surlarla çevrili bir kentte evini satan adamın evi sattıktan tam bir yıl sonrasına kadar onu geri alma hakkı olacaktır. Eğer bir yıl içinde evini geri almazsa ev temelli olarak alıcıya geçecek, kuşaklar boyunca yeni sahibinin olacaktır. Özgürlük yılında ev yeni sahibinin elinden alınmayacaktır. Ama surlarla çevrilmemiş köylerdeki evler, tarlalar gibi işlem görecektir. İlk sahibinin evi geri alma hakkı olacak. Özgürlük yılında evi satın alan onu geri verecektir. Ancak Levililer kendilerine ait kentlerde sattıkları evleri her zaman geri alma hakkına sahiptirler. Eğer bir Levili bu kentlerde sattığı evi geri alamazsa, özgürlük yılında ev kendisine geri verilecektir. Çünkü Levililerin kentlerindeki evler onların İsrail halkının arasındaki mülkleridir. Kentlerinin çevresindeki otlaklar ise satılamaz. Çünkü bunlar onların kalıcı mülküdür. Leviler 25, 28, 34 ayetler arası. Yalnız tarla ve toprakla ilgili yasalar yoktu. Aynı zamanda üzerine bina inşa edilmişse bununla ilgili yasalar da verilmişti. Böyle durumlarda malın değerinden düştüğü de hesaba katılabilirdi. Levililere gelince onlar için bu konularda ayrı yasalar verilmişti. Şimdi insanların özgür edilmelerine geldik. Bir kardeşin yoksullaşır, muhtaç duruma düşerse ona yardım etmelisin. Aranızda kalan bir yabancı ya da konuk gibi yaşayacak. Ondan faiz ve kar alma. Tanrı'dan kork ki kardeşin yanında yaşamını sürdürebilsin. Ona faizle para vermeyeceksin. Ödünç verdiğin yiyecekten kar almayacaksın. Leviler 25, 35, 37 ayetler arası. Tanrı zor duruma düşenlerle kesin olarak ilgilenirdi ve hala ilgilenmektedir. Onlara yardım edilmeliydi. Hiçbir koşul ile insanların istismar edilmelerine izin veremezdi. Ben Kenan ülkesini size vermek ve Tanrınız olmak için sizleri Mısır'dan çıkaran Tanrınız Rabbim. Aranızda yaşayan bir kardeşin yoksullaşır, kendini köle olarak sana satarsa onu bir köle gibi çalıştırmayacaksın. Yanında çalışan bir işçi ya da yabancı gibi davranacaksın ona. Özgürlük yılına dek yanında çalışacak. Sonra çocuklarıyla birlikte yanından ayrılıp ailesinin yanına, atalarının toprağına dönecek. Çünkü İsrailliler benim Mısır'dan çıkardığım kullarımdır. Köle olarak satılamazlar. Ona efendilik etmeyecek, sert davranmayacaksın. Tanrından korkacaksın. Köleleriniz, cariyeleriniz çevrenizdeki uluslardan olmalı. Onlardan uşak ve cariye satın alabilirsiniz. Ayrıca aranızda yaşayan yabancıların çocuklarını ister ülkenizde doğmuş olsun ister olmasın satın alıp onlara sahip olabilirsiniz. Onları miras olarak çocuklarınıza bırakabilirsiniz. Yaşamları boyunca size kölelik edecekler ancak bir İsrailli kardeşine efendilik etmeyecek, sert davranmayacaksın. Leviler 25, 38, 46 ayetler arası. Kardeşlik bağlantısı olduğu hatırlatılıyor. Birisi yoksullaşırsa onu kardeşin olarak görmelisin ve ona yardım etmelisin. Birisi kara günlere düşerse hemen onu istismar etmeyeceksin. Onu çalıştıracaksan onu bir köle olarak değil, yevmiyesini alabilen bir işçi olarak çalıştıracaksın. Unutmayalım ki o günlerde kölelik her tarafta vardı. Kölelik Tanrı'nın onaylamadığı bir şeydi. Ve bu kölelik yüzyıllar sonra ortadan kalkacaktı. Bugün bizim bildiğimiz kölelik hemen hemen yoktur ama başka türlü bir kölelik sürdürülmektedir. İnsanlar hala istismar edilmektedirler. Rab kendi halkına böyle yapmayacaklarını belirtiyor. O dönemin kölelik uygulamalarını oldukça yumuşatıyor. Yabancılar köle olarak çalışabilirlerdi ama kendi kardeşlerini asla ve asla köle etmeyeceklerdi. aranızda yaşayan bir yabancı ya da geçici olarak kalan biri zenginleşir. Buna karşılık bir İsrailli kardeşin yoksullaşıp kendini ona ya da ailesinin bir bireyine köle olarak satarsa, satıldıktan sonra geri alınma hakkı vardır. Kardeşlerinden biri, amcası, amcasının oğlu veya yakın akrabalarından, ailesinden biri onu geri alabilir. Ya da yeterli para bulursa kendisi özgürlüğünü geri alabilir. Efendisiyle hesap görmeli. Kendisini sattığı yıldan özgürlük yılına kadar geçen yılları sayacaklar. Özgürlüğünün bedeli kalan yılların sayısına göre bir işçinin gündelik ücreti üzerinden hesap edilecektir. Eğer geriye çok yıl kalıyorsa buna göre özgürlüğünün bedeli olarak satın alındığı fiyatın bir bölümünü ödeyecek. Eğer özgürlük yılına yalnız birkaç yıl kalmışsa ona göre hesap ederek özgürlüğünün bedelini ödemelidir. Efendisinin yanında yıllık sözleşmeyle çalışan bir işçi gibi yaşamalıdır. Senin önünde efendisinin ona sert davranmamasını sağlayacaksın. Bu yollardan özgürlüğüne kavuşmazsa bile özgürlük yılında çocuklarıyla birlikte özgür olacaklar. Çünkü İsrailler benim kullarım, Mısır'dan çıkardığım kendi kullarımdır. Tanrınız Rab benim. Leviler 25-47-55 ayetler arası. Burada özgürlük yılının insanların yaşamlarında nasıl uygulanacağı açıklanıyor. Bazıları o kadar yoksul düşüyorlar ki mallarını satmakla yaşamlarını sürdüremedikleri için sonunda kendilerini köle olarak satmak zorunda kalıyorlardı. Kendi akrabalarından biri onu bu kölelik durumundan kurtarmaya hazır ise onu bu kölelikten kurtarabilirdi. Ancak gereken bedeli ödemesi gerekiyordu. Bunu da özgürlük yılında yapabilirdi. Mesih'e iman etmiş olanlarımızın bildiği bir şey var. Rab ise bizim en yakın akrabamızdır. O bizim kurtarıcı akrabamızdır kardeşim. O zengindir. Ama yine de bizim yerimize fakir olmaya razı oldu. İnsan bedeni aldı ve yeryüzünde fakir birisi olarak yaşadı ki birçoklarını ruhsal alanda zengin edebilsin. Yani kendisine iman edenleri ruhsal alanda zengin edebilsin. Kendi değerli kanı aracılığıyla birçok insanı günah köleliğinden satın aldı ve satın almaya devam etmektedir. O sadece bizi kurtarmadı ama aynı zamanda lanet altına girmiş olan bu dünyayı da kurtarabilecek bedeli ödedi. Gün gelecek bu lanetli dünyayı da içinde olduğu lanetten kurtaracaktır. Akraba, kurtarıcı yasası İsa Mesih'e işaret eder, onu gösterir. O bizim kurtarıcı akrabamızdır.